Ayrım 61. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 560. Talverrar'ın iç limanı şehrin bu yanında sefahat tekneleriyle, mavnalarla ve kiralık gondollarla doluydu. Zenginler ve de ertesi gün tek bir sentiraları bile olmadan uyanıp uyanmamayı umursamayanlar, meslek hilallerinden zümrüt galerilerin meyhanelerine ve kahvehanelerine topyekün göç halindeydiler. Loke ile Jean da kalabalığa karıştılar ve kah daha büyük teknelerden kaçınarak, kah daha gürültücü mavnalardaki bağırıp çağıran, yan bakan, şişe fırlatan müşterilerle küfürleşerek hakim akıntıya karşı kürek çektiler. Maruz kaldıkları sövgülerden daha fazlasını sayıp dökmelerinin ardından nihayet zanaatkarlar hilali ile simyacılar hilali arasına girdiler ve simyacıların tahminen festivale iştirak etmek amacıyla, tabii bundan emin olmak pek mümkün değildi, özel rıhtımlarının 13-14 metre yukarısına kadar fırlattıkları parlak mavi ve yeşil alev toplarını seyrettiler. Baskın rüzgar iki kafalara doğru estiği için kürek çekerken kendilerini kıvılcımlardan ve yanmış kağıt parçalarından oluşan kükürt kokulu bir yağmurun ortasında buldular. Gittikleri yeri bulmak kolaydı. Arhon adına kaçırıldıkları o ilk gece Merrain'le beraber geçtikleri Atacan mağaraların girişi Castellana'nın kuzeybatı ucunda yer alıyordu. Arhon'un özel iskelesindeki güvenlik arttırılmıştı. Loke ile Jean, prizmatik cam kanaldaki son dönemeci açtıkları sırada bir düzine göz arbaletlerini kaldırdı ve siper teşkil etmeleri için zemine yerleştirilmiş 1,5 metre yüksekliğindeki kavisli demir kalkanların ardına diz çöktü. Nizami Verrar askerlerinden oluşan bir tim onların hemen arkasındaki bir balistanın, yani 5 kiloluk okuyla filikalarını paramparça edebilecek ufak çaplı bir kuşatma silahının başında bekliyordu. Bir göz subayı duvardaki bir oyukta kaybolan bir zincire asılarak muhtemelen yukarıya alarm verdi. "Bu iskeleyi kullanmak yasaktır," diye bağırdı subay. "Lütfen dikkatle dinleyin," diye yine bağırarak karşılık verdi Loke. Çok yukarılarında kalan şelalenin boğuk kükreyişi mağara boyunca yankılanıyordu ve hataya yer yoktu. Nedime'ye bir mesajımız var. Filikaları iskelenin kenarına çarptı. İrili ufaklı bu kadar çok arbaletin onlara gözdağı vermek için üzerlerine çevrilmesi Loke için huzur bozucu bir durumdu. Lakin göz subayı yanlarına kadar gelip diz çöktü ve sesi yüz atlarından yoksun maskesinin konuşma deliklerinden metalik bir tınıyla yankılandı. "Nedime'nin bir işi için mi buradasınız?" "Evet," dedi Loke, "ona aynen şunu söyle. İki kıvılcım tutuşturuldu, iki parlak ateş geri döndü."
"Söylerim," dedi subay. "O esnada..."
Altı göz arbaletlerini dikkatle yere bıraktıktan sonra kalkanlarının arkasından ayrıldı ve Loke ile Jean'ı filikalarından çıkardı. Zapt edilen ikilinin üstü arandı. Çizmelerinde hançerleriyle birlikte Loke'nin altın dolu kesesi de alındı. Bir göz keseyi inceledi, ardından subaya verdi.
"Solari komutanım, el koyalım mı?"
"Hayır," dedi subay. "Onları Nedime'nin odasına götürün ve keselerini geri verin. Para tek başına gözeticiyi öldürebilseydi priori bunu çoktan yapardı, değil mi?" 10. kısım.
"Kızıl ulağa ne yaptık?" dedin.
Maxilan Stragos'un suratı şaraptan, yorgunluktan ve şaşkınlıktan dolayı iyice kızarmıştı. Sırtında altın sarısı dikey şeritlere sahip deniz yeşili ipekten bir pelerin, üzerinde ise yine altın kumaşından yapılma bir ceketle pantolon bulunan Arhon, Loki'nin onu şimdiye dek hiç görmediği kadar şatafatlı giyinmişti. On parmağının onunda da Talverrar renklerinin çok yakın birer taklidi olan yakut ve safir yüzükler vardı. Mon Magisterium'un zemin katında duvarları goblenlerle kaplı bir odadaydılar ve adama bir çift göz refakat ediyordu. İki kafadara oturmaları için birer sandalye verilmemesine rağmen en azından ne elleri bağlanmış ne de terleme odasına kapatılmışlardı. "Onu korsanlarla başarılı bir temas kurmakta kullandık."
"Gemiyi onlara kaptırarak."
"Bir bakıma evet.
ve Kaldris öldü öyle mi? Uzunca bir süre önce. Söyle bana Lamora, bana bu haberleri getirirken nasıl bir tepkiyle karşılaşmayı umuyordun?
Bir kalp krizi hiç fena olmazdı ama açıklamayı sürdürebilmem için biraz sabra da hayır demem.
Peki dedi Arhon, açıkla bakalım.
Korsanlar Ula'yı ele geçirdiklerinde gemideki herkesi esir aldılar. Loki yaralanan adamlara, çaylak postaya ve bunun gibi belli başlı ayrıntılara değinmemeye karar vermişti.
Kim tarafından?
Drakasha.
Zamira yaşıyor öyle mi? Hala zehirli orkide denen o eski gemiyi mi yönetiyor?
Evet dedi Loki, gemi iyi durumda. Aslına bakarsan şu anda ankrajda bekliyor. 3 kilometre kadar parmağını güney olduğunu düşündüğü yöne doğrulttu şu tarafta.
Böyle bir şeye nasıl cesaret edebilir?
Kılık değiştirme adında az bilinir bir tekneye başvuruyor.
Yani artık onun tayfalarısınız öyle mi?
Evet. Drakasha'nın bir sonraki hedefine saldırarak niyetimizi belli etmemiz için bize bir fırsat verildi. Ula'yı bir daha göremeyeceksin. Çünkü bir tür hurdacı barona satıldı. Ama en azından artık sana istediğini verebilecek bir konumdayız.
Öyle misiniz?
Stragos'un yüzündeki ifade göz açıp kapayıncaya dek asabiyetten apaçık açgözlülüğe dönüştü. Küfredip yakınmak yerine böyle bir rapor verdiğini duymak ne hoş. Küfretmek ve yakınmak özel yeteneklerim arasındadır.
Ama dinle, Drakasha istediğin şu göz korkutma planını kabul etti.
Bu gece panzehirimizi alırsak hafta sonuna kadar pusuladaki her yönden yağma haberleri alacaksın. Vaziyet bir umumi hamama bir köpek balığının girmesi gibi olacak.
Drakasha kabul etti derken tam olarak ne kastediyorsun?
Zamira için kurgusal bir güdü uydurmak çocuk oyuncağıydı. Loki bunu uykusunda bile yapabilirdi. Ona gerçeği söyledim dedi. Gerisi kolay oldu. Belli ki bizimle işim bittikten sonra donanmanı güneye yollayıp bulabildiğim bütün hayalet rüzgarı korsanlarına bokun 16 tonunu yedireceksin.
Tabii tüm bu kargaşayı başlatan asıl korsan hariç.
Şu tesadüfe bak ki Drakasha birkaç aylığına başka bir yerde avlanıyor olacak. Savaş sona erdiğinde de evine dönecek ve eski rakiplerini okyanusun dibinde bulacak. Çok yazık.
Anlıyorum dedi Stragos. Yine de onun gerçek niyetimden haberdar olmamasını yeğler.
Hayalet rüzgarı adalarında canlı kalan birileri olursa Drakasha'nın onlara bu olaydaki rolünden bahsedecek hali yok, değil mi?
Yok eğer kimse canlı kalmazsa
derdini kime anlatabilirdi ki?
Doğru diye mırıldandı Stragos.
Lakin dedi Jean, kısa süre içinde geri dönmezsek orkide açık denize yelken açacak ve ondan faydalanma şansını yitireceksin.
Ve o zaman da boş yere ulağı heba etmiş, itibarımı zedelemiş ve ikinizin çenesini çekmiş olacağım. Evet Tannen, hiç şüphe yok ki anlamak için çok büyük bir zeka gerektirdiğini düşündüğün ayrıntıların farkındayım.
Öyleyse panzehirimiz ne olacak?
Henüz nihai bir devayı hak etmediniz ama neticeyi biraz daha ertelemeyi başardınız.
Stragos odadaki gözlerden birine el etti. Adam da onu eğilerek selamlayıp odadan dışarı çıktı. Az sonra geri döndüğünde kapıyı peşi sıra gelen iki kişi için açık tuttu. Bunlardan ilki Stragos'un özel simyacısıydı. Elinde kubbe kapaklı gümüş bir servis tepsisi taşıyordu. İkincisi ise Merrain. İki parlak ateşimi sahiden de dönmüş dedi kadın. Stragos'un pelerinindeki deniz yeşili kısımlarla uyumlu, uzun kollu bir elbise giymiş ve ince beline altın kumaşından sıkı bir kuşak sarmıştı. Saçlarında kırmızı ve mavi gül goncalarından bir taç vardı.
Costa ve Ferra bir diğer geçici yaşam yudumunu hak ettiler canım.
Arhon elini uzattığında Merrain onun yanına kadar gitti ve bir sevgiliden ziyade bir refakatçinin dostane tavrıyla adamın koluna girdi.
Demek öyle.
Bahçelere geri döndüğümüzde sana her şeyi anlatırım.
Yoksa Fiesta Iono şerefine bir davet mi düzenledin Stragos? Bana hiç de kutlama meraklısı biri gibi gelmemiştin dedi Loki.
Subaylarımın hatırına karşılığını verdi Stragos. Onların adına bir gala düzenlediğimde priori müsrif olduğuma dair dedikodular yayıyor. Hiçbir şey yapmayınca da katı ve kalpsiz olduğumu fısıldıyor. Ama her halükarda subaylarım kıskanç rakiplerini dışlayabilecekleri, özel davetlere katılamayınca toplum içinde çok daha fazla mağdur oluyorlar. O yüzden başka hiçbir şey yapmasam bile en azından bahçemi bu iş için kullanıyorum.
Çektiğin sıkıntılar karşısında yine gözlerim yaşardı dedi Loki. Demek zalim şartlar seni bahçende davet vermeye zorladı.
Stragos ince bir tebessüm edip simyacısına el etti. Adam gümüş tepsinin kubbeli kapağını kaldırarak soluk kehribar renkli o tanıdık sıvıyla dolu buzlu camdan iki kristal kadehi meydana çıkardı.
''Bu akşam panzehirimizi armut şırasının içinde içeceksiniz.'' dedi Arhon. ''Eski günlerin hatırına.''
''Aman ne komik seni ihtiyar piç kurusu.''
Loki kadehlerden birini Jan'a verdi, kendininkini birkaç yudumda bitirdi, sonra da onu havaya attı.
Tüh, elimden kaydı.
Kristal kadeh taş zemine çarptığında paramparça olacağına yüksek bir tınlama çıkardı ve yerden birkaç kez sektikten sonra hiç zarar görmeden bir köşeye kadar yuvarlandı.
Usta simyacılardan küçük bir hediye dedi Stragos olağanüstü keyiflenmiş bir halde. Atacağım değil belki ama kaba misafirleri şımarıkça tatminlerden mahrum bırakmak için birebir.
Jan kendi şırasını bitirdikten sonra kadehini kel adamın servis tepsisine geri koydu. Gözlerden biri gidip diğer kadehi getirdi ve ikisi de gümüş kubbeyle tekrar kapandıktan sonra Stragos bir el hareketiyle simyacıyı gönderdi.
Ben dedi Loki fakat adam kapıdan çıkmıştı bir de.
Bu akşamki işimiz böylelikle tamamlanmış oluyor dedi Stragos. Murrayne ile benim dönmemiz gereken bir davetimiz var. Görevinizin en önemli kısmı sizi bekliyor. Beni hoşnut edin. Belki o zaman emeklerinizin karşılığını alırsınız.
Stragos kadını kapıya kadar götürürken yalnızca gözlerden biriyle konuşmak için döndü.
Onları 10 dakika daha burada tutun, sonra da teknelerine götürün. Ardından silahlarını geri verip yolcu edin en kısa sürede.
Ben ama kahretsin diye geveledi Loki kapı iki gözün arkasından çarparak kapanırken.
Panzehir dedi Jan, şimdilik önemli olan tek şey o panzehir.
Haklısın. Loki başını odanın taş duvarlarından birine dayadı. Tanrılar aşkına, umarım Requiem'e yapacağımız ziyaret bundan daha iyi geçer.
11. kısım.
Burası servis girişi, seni cahil piç!
Günahhane fedaisi bir anda ortaya çıkmıştı. Adam Loki'nin karnına acımasızca diz atarak nefesini kesti ve onu kulenin arkasındaki fenerlerle aydınlanan çakıl kaplı avluya devirdi. Loki daha binadan içeri adımını bile atmamış, yalnızca Selendri ile görüşmek için kolayca rüşvet verebileceği birine rastlamadığı için kapıya yaklaşmıştı.
Of diye inledi genç adam yerle yakından tanıştığı sırada.
Fedai Loki'yi biraz daha pataklamak amacıyla üstüne yürüdüğü esnada mantıklı düşünme yetisinden ziyade sadakat refleksiyle hareket eden Jan olaya müdahil oldu. Fedai hırıldayarak iri yarı adama üstün körü bir yumruk savurdu. Jan yumruğu sağ eliyle yakaladı ve sol elinin ayasıyla Fedai'nin birkaç kaburgasını birden kırdı. Loki henüz bir şey diyemeden önce de Fedai'nin kasıklarına bir tekme atıp adamın ayaklarını yerden kesti.
''Ah, uf!'' dedi adam o da yerle yakından tanıştığı sırada.
Kapıdan çıkan bir sonraki görevlinin elinde bir bıçak vardı. Jan o bıçağı tutan yumruğu kırdı ve görevliyi bir el topu misali günahhanenin dış duvarından sektirdi. Maalesef etraflarını saran sonraki 6-7 görevli kısa kılıçlar ve arbaletler taşıyordu.
''Sizin kime bulaştığınızdan haberiniz yok.'' dedi içlerinden biri.
''Aslına bakarsan.'' diye geldi sert bir kadın fısıltısı servis girişinden ''haberleri var.''
Selendri yaldızlı bir fayton kadar değerli gözüken mavi ve kırmızı renkli ipek bir gece elbisesi giymişti. Harap olmuş kolu pirinç eline kadar inen bir yenle kaplıyken diğer kolunun göze hoş görünen kasları ve pürüzsüz teni çıplak bırakılıp hem altın hem de atacan bileziklerle süslenmişti.
''Bunları servis girişinden gizlice geçmeye çalışırlarken yakaladık hanımım.'' dedi görevlilerden biri.
''Bizi servis girişinin yakınında yakaladınız seni aptal piç kurusu.'' Loki dizlerinin üstünde doğruldu. ''Selendri, hemen Requin'le görüşmemiz gerekiyor.''
''Ona ne şüphe?'' dedi kadın. ''Bırakın girsinler, onlarla ben ilgilenirim. Hiçbir şey olmamış gibi davranın.''
''Ama o tanrım galiba kaburgalarımı kırdı.'' dedi Jan'ın dövdüğü ilk adam hırıltılı bir sesle. Diğeri hala baygındı.
''Hiçbir şey olmadığını kabul edersen,'' dedi Selendri, ''seni bir hekime gönderirim. Bir şey oldu mu?''
''Hayır hanımım, hiçbir şey olmadı.''
''Güzel.''
Kadın içeri girmek için dönerken Loki de karnını tutarak ayağa kalktı ve elini uzatarak vekil harcı nazikçe omzundan kavradı. Kadın hızla ona doğru döndü.
''Selendri'' diye fısıldadı genç adam. ''Oyun katlarında görülmemeliyiz, içeride.''
''Rövanş fırsatı vermediğiniz için tepeleri atan bazı güçlü şahıslar mı var?''
vurarak Loki'nin elini üstünden çekti.
''Affedersin ve evet aynen öyle.
Durenna ile Korvalör 4. kattalar. Sen ve ben 3. katta tırmanma dolabına binebiliriz.''
''Ya Jerome?''
''Servis bölümünde kal Valora.''
Yerdeki yaralı adamları görmezden gelen eli tepsili görevliler şehrin en arsız insanlarından festival gecesi bahşişlerini kazanmaya devam edebilsinler diye Selendri ikiliyi peşi sıra içeri çekti.
''Teşekkürler.'' dedi Jan, yıkanmamış tabaklarla dolu yüksek tahta rafların arkasındaki kuytu bir yere geçerek.
''Sana aldırış edilmemesi için talimat vereceğim.'' dedi kadın. ''Tabii sen de benim adamlarıma aldırış etmediğin sürece.''
''Bir aziz kadar uslu duracağım.'' dedi Jan.
Selendri elinde tepsi bulunmayan bir görevliyi tutup kulağına birkaç kısa talimat fısıldadı. Loki'nin kulağına ''İt baytarı ve maaşlarından kesin'' sözleri çalındı. Sonra da kadının peşi sıra zemin katın kalabalığına karışarak peleriniyle kapüşonunun altında ufalıp gitmeye çalışırcasına kamburunu çıkardı ve kendisini tanıyacak bir sonraki kişinin Requin olması için dua etti. 12. Kısım
7 hafta dedi günahhanenin efendisi. Selendri seni bir daha görmeyeceğimizden adı gibi emindi.
3 hafta gidiş, 3 hafta dönüş dedi Loki. Hovarda limanında bir hafta bile kalmadık.
Güvertede epey zaman geçirmiş gibi gözüktüğün kesin. Yatacak yer karşılığı çalışmış olmayasın.
Sıradan denizciler ücretli yolculardan çok daha az dikkat çekerler.
Öyle olsa gerek. Doğal saç rengin bu mu?
Sanırım. Benim kadar sık değiştirseydin sen de rengini unutmaya başlardın.
Requin'in ofisinin doğu tarafındaki geniş balkon kapısının kanatları, böcekleri dışarıda tutmak için kullanılan ince bir sineklik teli haricinde açıktı. Loki oradan baktığı zaman hem limanda meşale gibi yanan iki gemiyi hem de daha küçük teknelerdeki yüzlerce seyircinin fener ışıklarını görebiliyordu.
''Bu yıl 4 tane yakıyorlar.'' dedi Requin, Loki'nin manzaraya ilgi duyduğunu fark ederek.
''Her mevsim için bir tane. Sanırım 3. yakmayı daha yeni bitirdiler. Yakında 4. de tutuşturulur ve her şey tamamlanır. Ondan sonra da sokaklarda daha az insan, şans evlerindeyse daha çok kişi olacak.''
Loki anladığını göstermek için başını olumlu anlamda salladı. Sonra da dönüp Requin'e hediye ettiği sandalye takımının nasıl kullanıldığına bir baktı. Ardından yüzüne yayılan neşeli sırıtışı bastırmaya çalıştı ve karşılaştığı manzarayı yalnızca birazcık beğenmiş gibi görünmeyi başardı. 4 taklit sandalye onlarla uyumlu bir tarzda üretilmiş, ince bacaklı bir masanın etrafına dizilmişti. Masanın üstünde şarap şişeleri ve zevkli bir çiçek aranjmanı duruyordu.
O da...
''Bir taklit mi? Korkarım öyle. Hediyen beni öyle bir şey yaptırtmaya teşvik etti.''
Hediye demişken, Loki elini pelerininin altına soktu ve oradan çıkardığı keseyi Rekui'nin çalışma masasının üstüne koydu.
Bu ne?
Bir diğer hediye, dedi Loki. Hovarda limanında akıldan çok parası olan bir sürü denizci var. Rekui'nin keseyi açıp bir kaşını kaldırdı.
Epeyce yüklü, dedi. Sahiden de beni kızdırmamak için elinden geleni yapıyorsun değil mi?
Burada çalışmak istiyorum, dedi Loki. Artık her zamankinden de fazla.
Öyleyse görevini konuşalım. Şu Kalo Kallas denen adam sahiden de gerçek mi?
Evet, dedi Loki. Orada yaşıyor.
Öyleyse ne halt yetmeyi onu yanında getirmedin?
Aklını kaçırmış da ondan cevabını verdi Loki.
Yani yararsız bir adam.
Hayır, yararsız falan değil. Kendini zulme uğramış gibi hissediyor.
Rekuin bir hayaller aleminde yaşıyor. Hovarda limanının her köşesinde, her gemide, her tavernada Priori ile zanaatkarların casusları olduğunu hayal ediyor. Evinden neredeyse hiç çıkmıyor.
Loki hayali bir adam için hayali bir yaşantı uydurmadaki süratinin tadını çıkardı. Ama o evin içinde yaptıkları, orada tuttukları, evinde yüzlerce kilit var, mekanik aygıtlar, özel bir demirci ocağı ve körük, mesleği konusunda doyumsuz, bu dünyada sahip olduğu tek şey o.
Bir delinin döküntüleri bizim için neden önemli olsun ki, diye sordu Selendri.
Kollarını göğsünde kavuşturmuş olan kadın, Rekui'nin pahalı yağlı boya tablolarından ikisinin arasındaki bir duvara yaslanmış duruyordu. Bu kulenin kasa odasını kırmak için bir şansım olduğunu düşündüğüm zamanlarda her türlü şey üzerinde deneyler yapmıştım. Asitler, yağlar, aşındırıcılar, farklı türde maymuncuklar ve aletler. Kilit açma işi kadar mekanizmalardan da iyi anladığımı söyleyebilirim. Ama o pezevengin yapabildikleri, kaçık bir zihinle bile üretebildiği ve icat edebildiği tüm o şeyler. Loki abartılı bir edayla ellerini iki yana açıp omuz sıktı. Neler yok ki?
Onu buraya getirmek için ne lazım?
Kallas koruma istiyor, dedi Loki. Hovarda limanından ayrılma fikrine karşı çıkmıyor, hatta buna can atıyor. Ama attığı her adımda öleceğini düşünüyor. Güçlü birinin onu kanatlarının altına aldığını hissetmesi gerekiyor.
Veya kafasına vurarak onu bayıltabilir ve zincire vurup buraya getirebilirsin, dedi Selendri.
Öyle bir şey yaparak sağlayacağı işbirliğini ebediyen kayıp mı edeyim yani? Daha da kötüsü, uyanmasının ardından 3 haftalık bir deniz yolculuğu boyunca onunla mı uğraşayım? Herifin zihni cam kadar kırılgan Selendri, onu hor kullanmayı hiç tavsiye etmem.
61. ayrımın sonu. Sayfa 570.